Üçüncü ayrımın başı. Rab'ın bal arılarının yabani doğasına ilgisi arttıkça diğer kovan tasarımlarına da bakmaya başladı. Ve 2018 yazında Cornwall'da bir kursa katıldı. Orada da ilk kütük kovanını yaptı. Yabani bal arıları ağaç kovuklarına yuvalarını kurduklarında koloniye doğal avcılardan koruma sağlayabilmek için yuvalarını yerden 4 ila 6 metre yukarıya koyma eğilimindedirler. Maalesef biz insanlar sağlık ve güvenlik konusunda çok bilinçli olduğumuz için eskisine nazaran çok az kovuklu ağaç kalmış durumda. Bu noktada da kütük kovanlar devreye giriyor. Kütük kovanlar içleri boşaltılmış kütüklerdir. Bu kütükler de fırtınalarda devrilmiş ya da riskli olduğu için kesilmiş ağaçlardan gelir. Arıların doğal yuva alanlarına çok yakın bir doğal ortam sağlarlar ve ağaçlara tam da bal arılarının yeni bir koloni kurmak isteyebileceği yükseklikte bağlanabilirler. Böylesi kovanlar yüzlerce yıldır yapılıyor ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde arıcılar arasında popüler sayılıyor. Bal arısı sürülerini çekmek konusunda da yüksek bir başarı yüzdesi var. Kütük kovanları Birleşik Krallığa getiren Bee Kind Hives'tan mobilyacı ve arıcı Matt Somerville'in sayesinde artık bir tane edinilebilir. Ya da Rab gibi kendiniz bir tane yapabilirsiniz. Matt'in kütük kovanlarının çapı 50 cm kadar ve yükseklikleri de 80 ila 90 cm civarında değişiyor. Ortadaki boşluğun çapı ise 30 cm. Matt'e bu ölçülerin ne kadar önemli olduğunu sordum ve bunun öyle bilimsel bir şey olmadığını ama daha dar boşluklara daha fazla arının geldiğini söyledi. Elbette bu da benim için çok açık olmalıydı. Sonuçta arılar mezura falan kullanmıyor. Boşluğun etrafındaki odunun kalınlığı kovanın yalıtılmasını sağlayarak stresi ve enerji tüketimini azaltıyor. Ve sıcak havalarda çok ısınmayı engellerken kışında sıcaklığı koruyor. Kovanlarda kontrol için çıkarılabilir bir zemin kapağı ve iyi yalıtılmış bir çatı bulunuyor. Önümüzdeki baharda kütük kovanımızı bir arkadaşımızın ağacına bağlamayı düşünüyoruz. Umarız yabani bir sürünün dikkatini çekecektir. Rab ile tanışmadan önce arıcılık hakkında birinci elden pek az bilgim vardı ve bir kütük boşluğunda arı besleme konusunda kesinlikle bir şey bilmiyordum. Ancak seyahatlerimde bir dizi yabani bal arısı kolonisine rastlamıştım. Bunlardan birini 7 yıl arka arkaya gözlemleme fırsatım oldu. İlk olarak bu koloniye West Malvern'ın altındaki vadide yürüyüş yaparken rastladım. Oldukça dik bir yokuştan aşağı yuvarlandı ve en dibinde vadinin çok eski meşelerinden en büyüğünün altındaki gölgede dinlenip dizlerimin kendine gelmesini bekliyordum. Burada bir ses duydum. İlk başta eğimin epey yukarısındaydı ancak ses giderek artıyor ve sanırım bana doğru geliyordu. Yukarı bakmaya çalıştığımda öğle güneşi gözüme aldı ve ben de ağacın öte tarafına geçtim. Dallar ve yapraklar bu tarafta daha da sıktı ama bir boşluk bulup yukarı bakmayı başardığımda onları gördüm. Yüzlerce ve yüzlerce bal arısı ağacın içinde bulunan bir kovuğa girip çıkıyordu. Girişi doğru düzgün göremeyeceğim kadar yukarıdaydılar ancak bu kesinlikle devasa ve çok aktif bir koloniydi. Arkadaşlarıma ait kovanlara girip çıkan arıları daha önce görmüştüm ama hiçbiri bunun gibi değildi. Bu iş çıkış saati otoyolu gibiydi. İnsanlar bana yabani arı kolonilerinin bakılan kolonilere nazaran hastalık ve parazit riskine daha açık olduğunu söylemişlerdi. Ama bu koloni hala böyle çalışıyorsa belki bu her koloni için geçerli değildi. Bu arıları bahar ve yazları 7 yıl boyunca gözlemledim. Ta ki Malvern'dan ayrılana dek. Ancak bir kez bile sağlıksız oldukları izlenimine kapılmadım. Bir yıl Mayıs ayında vadide bir söğütte yaşayan bir sürüye denk geldim ve onların meşedeki koloniden gelip gelmediklerini merak ettim. Sanıyorum öyleydi. Eğer kütük kovanları hakkında bilgim olsaydı o bölgeye bir tane koyar ve meşe ağacından bir oğulun oraya yerleşip yerleşmeyeceğini gözlemleyebilirdim. Bir koloni yaşadığı alandan daha büyük hale gelirse bazı larvalarını kraliçe olarak yetiştirmeye başlar ve eski kraliçe kolonideki yetişkin arıların 3'te 2'siyle bir oğul halinde kovanı terk eder. Eğer bir yere yerleşmeden onları görecek kadar şanslıysanız bal arısı oğullarını izlemek bir mucizedir. Bana sığırcık sürülerini hatırlatırlar. Sığırcıklar sanki tek bir kuş gibi yüzlerce, bazen de binlerce bir araya gelerek havada süzülürler. Hep beraber döner dolaşır ve birden gecelemek için tüneyi verirler. Bal arısı oğulları da birden tünerler. Genelde bir ağacı seçerler ama geçici olarak bazen bir çalıyı, bir elektrik direğini, bisiklet frenini ya da herhangi başka bir lokasyonu seçtikleri de olur. Orada titreşen devasa bir kütle oluştururlar ve binlerce işçi arı değerli kraliçelerinin etrafında bir araya gelirken önce arılar yeni bir ev bulmak için arayışa çıkar. Bir oğul yaşayabilecekleri uygun bir yeri seçip oraya taşındıklarında altıgen şekilli yeni bal mumu petekler inşa etmeye başlarlar. Bu peteklere işçiler polen ve bal depolar ve kraliçe de yumurtlamaya başlayabilir. Böylece oğul verme süreciyle bir koloni ikiye bölünür ve iki koloni olur. Eski kovanda ya da ağaç kovuğunda yeni bir kraliçe ortaya çıkar ve çiftleşme uçuşu adı verilen bir yolculuğa çıkar. Bu uçuş esnasında havada başka kolonilerden 20 kadar erkek ile çiftleşir. Hayattaki rolüne yani yumurtlamaya dönmeden önce böyle uçuşlardan birkaç tane yapabilir. Bahar ve yaz aylarında yeterince polen ve nektar bulunurken bir kraliçe günde 2000'den fazla yumurta yumurtlayabilir. Sonbahara doğru bu oran düşüşe geçer. Herhangi bir koloninin popülasyonu ister yabani ister yönetilen koloni olsun, yıl boyunca havaya, mevsime ve mevcut besin kaynaklarına göre ciddi oranda değişiklik gösterir. Bir koloni yaz ortasında 6000 arıya sahip olabilirken, kış sonunda bu sayı 4'te 1'ine düşebilir. İlginç bir biçimde işçi arının yaşam döngüsü 6 hafta civarı olurken, sonbaharda yumurtlanan yumurtalardan çıkanların daha fazla vücut yağı ve farklı metabolizmaları olur. Bu yüzden de 5 aya kadar, yani bir sonraki yılın Mart ayına kadar hayatta kalabilirler. Sonunda bahar geldiğinde beraberinde daha sıcak bir hava ve daha uzun günleri de getirir. Ve işçi arılar kış kümelerinden ayrılıp besin aramaya koyulurlar. Yeni yılın ilk polenlerinin işçi arılar tarafından getirilmesiyle kraliçe yeniden yumurtlamaya başlar. Bal arısı kraliçesinin ömrü de büyük değişiklik gösterir. İşini yapmakta serbest bırakılır ve koloni ya da arıcı tarafından daha genç bir arıyla değiştirilmezse bir kraliçe 5 ila 6 yıl kadar yaşayabilir ve bu süreçte evini değiştirerek 2 ya da 3 kez yeni bir koloni kurabilir. Ama genelde yalnızca 1 ya da 2 yıl hayatta kalır çünkü çoğu arıcı kraliçeleri düzenli olarak değiştirir. Erkek arılar ise birkaç hafta ile birkaç ay arası yaşarlar. İşçi arılar tarafından getirilen polenin doğrudan larvaları beslemekte kullanıldığını düşünürdüm ancak bu hiç de doğru değilmiş. Polen ham haliyle sindirilebilir değildir. Onu sindirilebilir yapmak için işçiler tükürük, bağırsak enzimleri ve yabani maya ile birlikte nektar eklerler. Birkaç hafta içinde bu polenin fermantasyona uğramasını sağlar. Oraya ortaya çıkan şey arı ekmeği. Ayrıca ambrosia olarak da bilinir. Bakıcı arılar, işleri soyun devamını korumak olan işçi arılardır bunlar. Bakıcı arılar tarafından yenerek arı sütü oluşturulur. Bu da kraliçe ve larvalara verilir. Özellikle de kraliçe larvası beslenir, diğer larvalara ise 3 gün boyunca verilir. Yani bal arıları simyacıdırlar özetle. Nektarı bala dönüştürmekle kalmazlar, kendileri ve yavruları için besin üretmek amacıyla fermantasyonu kullanarak polen tanelerinin hücre duvarlarını yıkma konusunda da ustadırlar. Arılar hakkında daha çok şey öğrendikçe onlara olan hayranlığım da artıyor ama arı ekmeği hakkında öğrendiklerim bana endişe etmek için daha da fazla sebep verdi. Larva besini ve arı ekmeği üretmekte fermantasyon sürecinin ne kadar önemli olduğunu ve bu süreçte yabani mayanın oynadığı rolü daha iyi anladığım için yabani mayayı da öldüren mantar ilaçlarının ve böcek ilaçlarının bir koloninin sağlığını nasıl kötüye götürebileceğini de daha kolay anlıyorum. Bal arılarını tehdit eden faktörleri anlamak, tüm diğer tozlayıcılara tehlike oluşturan unsurları kavramak da bana yardımcı oldu. Bilim insanları halen daha KÇS'nin, koloni çöküş sendromunun sebeplerini ya da şu anda neden azaldığını tam olarak çözememiş olsalar da kriz boyunca yapılan araştırmalar birkaç önemli faktörü ortaya koydu. Bu faktörler 4P olarak biliniyor. Parazitler, bal arıları için baş suçlu da varroa kurdudur. Patojenler, deforme kanat virüsü, yavru çürüklüğü ve Nosema apis ile N.seranea mantarları gibi hastalıklar. Perişan beslenme, toplayıcılık için bitki ve diğer maddelerin yokluğu, pestisitler, böcek ilacı, yabancı ot ilacı ya da mantar ilacı gibi arıları, doğal yaşam alanlarını ve besinlerini etkileyen kimyasallar. Ancak medyanın bal arısı kayıpları üzerine yaptığı haberlerin odağına rağmen bu ve küresel ısınma gibi diğer tehditler yalnızca yönetilen arıları etkilemiyor. Bunun farkına ne kadar kısa sürede varırsak bizim için o kadar iyi olacak. Sebepleri ne olursa olsun KÇS bizim için önemli bir ikaz olmalı. Arılara kömür madenindeki kanaryalar da denir ve bize her zaman ve hala bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyorlar. Onları dinlemek bizim hayrımıza olacak. İlk olarak da mahsullerimizin tozlaşması için bal arılarına nedenli muhtaç hale geldiğimize bakmamız gerek. Ticari olarak yetiştirilen arıların sömürülmesinden acı duyuyor olsam da, ticari yetiştirilen arılar birden ortadan kaldırılırsa, Kuzey Amerika'da yetiştirilen devasa miktarda monokültür mahsulün nasıl tozlaşacağını hayal bile edemiyorum. Başka eyaletlerden kamyonla taşınan arılara dayanmaktansa, bazı kovanların yerel olarak bakılabileceğini düşünüyorum ama anladığım kadarıyla bu ekonomik olarak mümkün değil. Çünkü kovanları yılda sadece bir ya da iki mahsulün tozlaşması için kullanılsa, ticari arıcıların çoğu iflas eder. Ayrıca mahsullerin göçmen kovanlarla tozlaştığı bazı bölgeler bal arılarının kışı atlatamayacağı kadar soğuk gibi görünüyor. Ayrıca mahsullerin bal arıları değil de yabani tozlayıcı böcekler tarafından tozlaştırılıp tozlaştırılamayacağını da düşündüm. Bir noktaya kadar bu mümkün. Ancak tüm tozlayıcı böcekler arasından yalnızca bal arıları kışı hep beraber atlatabiliyor ve bazı önemli mahsullerin, örneğin bademin, çiçeklendiği yılın ilk aylarında yeniden tozlaşmaya hazır hale gelebiliyor. Yani şu anda badem bahçeleriyle kaplı zamanında biyoçeşitliliğe sahip Kaliforniya vadilerindeki yerli arı popülasyonlarını canlandırmanın bir yolu olsaydı bile, bu yabani arılar yeterince erken çıkmayacaklar, çıksalar da çiçek açmış devasa alanları tozlaştırmakta yetersiz kalacaklardı. Maalesef bir B planı yok. Dünyanın endüstriyel ölçekte monokültür mahsullerine yönelmesi ve bununla birlikte bu mahsullerin tozlaşması için bal arılarına ihtiyaç duyulması bir tavuk yumurta ikilemi yaratıyor. Bal arıları yönetilebilir olduğu ve aynı ölçüde bir öneme sahip olarak kolayca taşınabilir oldukları için pek çok mahsul büyük ölçekte üretilebiliyor. Eğer arıların ve kovanlarının seyahat etmeye mecbur bırakıldıkları uzun mesafeleri azaltmanın ve bir avuç çilekli tek ürün mahsulden daha fazlasını içeren bir doğal yaşam alanında yaşamalarını sağlayarak sağlıklarını daha iyiye götürmenin yollarını bulmak istiyorsak tüm sistemi baştan düşünmemiz gerekiyor. İdeal bir dünyada küçük ölçek tarımın standart olduğu bir sisteme dönebilirdik. Ancak bu öyle birden olacak bir şey değil. Hem de bütün insanlar bunu istiyor olsa bile. İnsanlığın besinlerimizi yetiştirmede ekolojik olarak daha sürdürülebilir, doğal yaşam dostu ve organik bir yol bulmasını umuyor ve bunun için dua ediyorum ancak eğer şu anki sistemimizin ne kadar işe yaramaz ve sürdürülemez olduğunu görmezden gelmeye devam edersek bu değişimi aniden tepemizde hissetmemizden korkuyorum. Arıların çiçekli bitkileri tozlaştırdığını anlıyor olsak da kıymetlerini bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapmamız gereken onları kutlamak, yaşamımızın her günü için onlara teşekkür etmektir. Çünkü tozlaşma nereden bakarsanız bakın bir mucizedir. Arıların bize sunduğu armağanları takdir etmemizin zamanı geldi de geçiyor bile. Bir diğer önemli şey de arı olmayan tozlayıcıların, özellikle sineklerin ve süprüntü sineklerinin katkılarını da takdir etmemiz. Eğer onlar olmasaydı, küresel bitki çeşitliliği ciddi oranda azalırdı. Koloni çöküş sendromu hakkındaki felaket tellalı başlıkları, arıların kötü durumu için bir ikaz olarak görüyorum. Şimdi durulmuş olsa da, kendimizi öyle birden güvende hissetmemeliyiz. Tozlayıcılarımızın bize ihtiyacı var. Harekete geçmeli ve ne gerekirse yapmalıyız. Doğal yaşam alanlarından kalanları korumak, yeni yaşam alanları yaratmak ve gezegenimizdeki tozlayıcı türlerinin hepsini kutlamak. Böylece hem çeşitlilik hem de sayıda bir artışa geçilebilir.
Üçüncü ayrımın sonu.